Word Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yuel 1. bölüm 16. ayette. Yiyeceğimiz gözümüzün önünde yok edildi. Tanrımızın tapınağında sevinç ve coşku sona erdi der. Yuel çekirge istilasından söz etmeye devam eder. Tanrı'nın tapınağında sevinç ve coşku kalmamıştı. Bazı seminerlere gidip ders verdiğimde insanların üzüntülü olduklarını görüyorum. Böyle ilk toplantılarda genelde insanlar bir bekleyiş içinde olur. Bunu hissedersiniz ancak sevinç görmezsiniz. Böyle bir toplantıda yüksek mevkide olan biri bana gelip şöyle dedi. Yönteminizi gözlüyorum ve topluluğun önüne çıktıktan bir süre sonra nükteli öyküler anlatarak insanları neşelendirmeye çalışıyorsunuz. Ona demek bunu fark ettiniz dedim. O da evet ve sanırım neden yaptığınızı biliyorum. İnsanların neşesizliğini gidermeye çalışıyorsunuz dedim. Ona haklı olduğunu da söyledim. İşte değerli dostum, Yuel de bunu vurgular. İsrail'de sevinç kalmamıştı ve bugün de çok şeyimiz olduğu halde toplantılarımızda ya da hayatımızda sevinç yok. Yuel 1. bölüm 17. ayette. Tohumlar keseklerin altında çürüdü. Tahıl yok oldu, ambarlar boş kaldı, depolar yıkıldı der. Yuel tohumların kesekler altında çürüdüğünü belirtiyor. Tahıllar topraktan bile çıkamıyorlar. Çünkü çekirgeler köklerini bile kemirmişti. Ambarlar boştu ve doldurulamıyorlardı. Yuel 1. bölüm 18. ayette hayvanlar nasıl da inliyor. Sığır sürüleri çaresiz. Çünkü otlaklar kurudu, koyun sürüleri perişan oldu der. Ülkede büyük bir açlık olduğunu görüyoruz. Yuel 1. bölüm 19. ayette Ya Rab, sana yakarıyorum. Çünkü ateş otlakları yok etti. Bütün ağaçları kavurdu der. Çekirgelerin kendilerine özgü yok etme yöntemleri vardı. Toprak yangından çıkmış gibi görünmekteydi. Yuel 1. bölüm 20. ayette ise yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor. Çünkü akarsular kurudu, ateş otlakları yok etti der. Bu korkunç ve tehlikeli bir zamandı. Gerek evcil gerekse yabanıl hayvanlar olsun bu istiladan etkilenmişti. Bu o zaman o yerde tüm yaşamı etkilemiş bir yargıydı. Ve gelecekteki Rabbin gününün de bizlere bir resmini verir. Yuel 2. bölüm 1. bölüm 15. ayetten başlayan girişi devam eder. Bu bir nevi Rabbin gününe bakıştır. Tanrı'nın Davut'a bir krallık sözü verdiğini hatırlarsınız. Ve gelecekteki bu harika krallık Davut'tan sonraki tüm peygamberlerin özel konusu olmuştur. Büyük haber ise 1000 yıllık krallığın yeryüzünde kuruluşunun yaklaşmakta oluşudur. Peygamberleri okudukça her birinin takılı plak gibi aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Yoel'in yazılarına, derinlemesine bakmaya devam ettiğimizde aslında her şeyin yolunda olmadığını da görürüz. Rab İsa'nın yeryüzünde egemenlik süreceği 1000 yıllık krallıktan önce Rab İsa'nın büyük sıkıntı dönemi olarak tanımladığı bir zaman diliminin olacağını anlıyoruz. 2. bölümde işte bu konu edilir. Yoel 2. bölüm 1. ayet şöyle der. Siyon'da boru çalın. Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin. Çünkü Rabbin günü çok yaklaştı, geliyor. Rabbin günü çok yaklaştı, geliyor derken, Yoel'in bu konuda yazan ilk peygamber olduğunu anımsatmak isterim. O yüzyıllarca ileriye bakıp Rabbin gününü görmektedir. O gün karanlıkla yani yargıyla başlayacaktır. Ardından Mesih'in yeryüzüne gelip krallığını kuracağını okuruz. Malaki peygamber, ondan şifa getiren doğruluk güneşi olarak söz eder. Siyon'da boru çalın diyor. Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Siyon ve kutsal dağ ile kastedilen Yeruşalim'dir. Boru çalıp halkı uyarmaları söylenir. Borunun ifade ettiği anlamı bilmek bizim için oldukça önemlidir. Bir konuda sonuca varabilmek için kutsal kitabı iyi bilmek ve farklı yönlerden düşünebilmek gerekir. Olayın temelini kavramak yazarı anlamamıza yardımcı olacaktır. Boru çalmakla kastedilen nedir? Sayılar kitabında İsrailoğulları çölde ilerlemeye başladıklarında Tanrı'nın onlardan 2 gümüş borazan yapmalarını istediğini görmekteyiz. Tanrı Musa'ya sayılarda buyruklarını şöyle iletmiştir. Çölde sayım 10. bölüm 1 ve 2. ayetler. Rab Musa'ya şöyle dedi. Dövme gümüşten 2 borazan yapacaksın. Bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın. İsrailoğulları çöldeyken Tanrı bu borazanları onları yönlendirmek için kullanmıştır. Borazanın ilk çalınışı herkese yürüyüşe hazırlanmaları mesajını veriyordu. Bulutlar uzaklaşıp gidince konutu toplarlardı. Ardından borazan çalınır. Musa ve Harun Yahuda oymağının önünden ilerlerler. Ahit sandığı da onlarla birlikte ilerlerdi. İsrail'in konutun dört yanında her yanda üç oymak olmak üzere kamp kurduğunu anımsarsınız. Şimdi borazanla birlikte her bölüm sırayla yer değiştirmektedir. Herkesi yürüyüşe sevk etmek için borazanlar yedi farklı zamanda çalınmaktaydı. Kutsal kitabın son bölümü olan vahiye geldiğimizde tekrar borazanın çalındığını görüyoruz. Bazı yorumcular bunun imanlılar topluluğu ile ilişkili olduğunu belirtseler de inanlılar topluluğu için borazan çalınması söz konusu değildir. Göğe alınış sırasındaki borazan sesi Mesih'in kendi sesi olacaktır. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayet bu konudan şöyle bahseder. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek, önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Vahiydeki 7 borazanın inanlılar topluluğu ile ilgisi yoktur. İnanlılar topluluğu tamamlanmış ve dünyadan alınmış olacaktır. Çöldeki yolculukta 7 borazan çalınışı gibi 7 borazan da İsrail ulusu ile bağdaşmaktadır. Eğer sayılar kitabına dönersek borazanların çalınma şekillerinin değişik anlamlara geldiğini de görürüz. Bu yolla İsrail'e değişik buyruklar vermekteydi Tanrı. Çölde sayım 10. bölüm 3 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar. İki borazan birden çalınınca bütün topluluk senin yanında buluşma çadırının girişi önünde toplanacak. Yalnız biri çalınırsa önderler, İsrail'in oymak başları senin yanında toplanacak. Borazan kısa çalınınca doğuda konaklayanlar yola çıkacak. İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması, oymakların yola çıkması için bir işarettir. Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt. Ama kısa olmasın diyor. Ardından da vaat edilen topraklarla ilgili buyruk geliyor. Sayılar 10. bölüm 9. ayet. Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda borazan çalın. O zaman Tanrınız Rab sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak. Savaş zamanında borazan yaklaşan düşmana karşı erkekleri ülkesini savunmaya çağırmaktaydı. Şimdi de Yoel'in peygamberliğinde şöyle diyor. Siyon'da boru çalın, kutsal dağında boru sesiyle halkı uyarın. Peki neden? Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin. Çünkü Rabbin günü çok yaklaştı, geliyor. Gördüğünüz gibi Rab kendi topluluğunu dünyadan dışarıya çağırdıktan sonra yeniden Yahudi aleyhtarlığının odağı haline gelen İsrail ulusuna dönmektedir. Bu Rabbin gününün başlangıcıdır. Yoel bu ikinci bölümde çekirge istilası ile birlikte Asur ordusunun yönelttiği tehdidi harmanlar ve geleceğe Rabbin gününe bakar. Elbette kutsal kitaptan sapmış bazı yorumcular bu olayın yalnızca yerel bir çekirge istilasına göndermede bulunduğunu öne sürecektir. Tanrı'nın sözündeki anlamların bir bölümünü dışlamaktadırlar. Diğer bir uç düşünce ise bu olayın yalnızca büyük sıkıntı dönemini anlattığını söyler. Bence Yoel'deki harika karışımı görmemiz gerekir. Çekirge istilasından gelecekteki Rabbin gününe geçiş yapar Yoel. Peygamberlerin yerel bir olaydan söz edip ardından da geleceğe Rabbin gününe geçtiklerini anımsarsınız. Ki bu da büyük sıkıntı ile bin yıllık dönemi kapsamaktadır. Yerel olay çekirge istilasıydı ve yakın bir gelecekte Asur ordusu gelecekti. Yoel 2. bölüm 20. ayette. Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım. Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim. Önden gidenleri Lut gölüne, arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim. Leşleri kokacak. Kokuları göklere yükselecek. Çünkü korkunç şeyler yaptılar der. Çekirge istilasını kuzey ordusu diye nitelemek biraz garip gelebilir. Ancak çekirge istilası kuzeyden gelecek olan Asur ordusunun bir resmidir. Asur ordusu da son günlerde kuzeyden gelecek düşmanı temsil etmektedir. Hezekiel 38. ve 39. bölümlerde de göreceğimiz gibi kuzey ordusu İsrail'i işgal edecek olan büyük güce göndermede bulunur. Bu büyük gücün gelişi büyük sıkıntı döneminin ikinci yarısının ön habercisi olmaktadır. Rabbin gününün 24 saatlik bir gün değil, bir zaman dilimini kastettiğini anımsatmama izin verin. Elçi Paulus da lütuf çağından söz ederken aynı anlama gelen şu sözleri söyler. Uygun zaman, kurtuluş günü şimdidir. Ayrıca bu Rabbin günü haftanın birinci günü olan Rabbin gününden de farklıdır. Sözcükler aynı da olsa düzenleniş biçimleri farklıdır. Aralarında at kestanesi ile kestane atı arasındaki gibi büyük bir fark bulunur. Şimdi de Yoel ileride konuşacak peygamberin sınırlarını belirtecek olan tanrısal tanıma geçer. Bundan sonra onların hepsi bu dönemle ilgili konuşacaktır. bu peygamberlerin diğerlerinin neden söz ettiklerini bilmemelerine karşın birbiriyle çekişmemeleri de ilginç bir noktayı oluşturur. Yoel 2. bölüm 2. ayette zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu, koyu karanlık bir gün. Dağların üzerine çöken karanlık gibi. Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor. Böylesi bir zaman görülmedi. Kuşaklar boyu da görülmeyecek geçiyor, diyor. O gün zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu, koyu karanlık bir günden bahsediyor. Dağların üzerine çöken karanlık gibi kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu gelmektedir. Böylesi hiçbir zaman görülmedi. Kuşaklar boyu da görülmeyecekler Tanrı'nın sözü. Bu dönem Rab İsa Mesih'in sözünü ettiği dönemdir. Matta 24. bölüm 21. ayette. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır der. Büyük sıkıntıyla birlikte Rabbin günü başlamaktadır. İbranilerde gün geceleyin başlardı. Öyle inanıyorum ki çekirge istilası gökyüzünü bile karartabilir. Rabbin günü de karanlıkla başlayacaktır. Yuhal 2. bölüm 3. ayette önlerini ateş kavuruyor. Artları alev alev. Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar artlarında ıssız çöllere dönüyor. Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor der. Çekirge istilası öncesinde yeryüzü Aden bahçesine benzemekteydi. Her yer yemyeşildi ve çok güzeldi. Çekirgeler gelip gittikten sonra bir parça bile yeşillik kalmamıştır. Topraklar yangından çıkmış gibi görünmekteydi. Rabbin gününde de aynı şekilde bir yıkım olacaktır. Vahiy kitabının dört atlısı da dünyadan geçtiğinde savaş, açlık ve ölüm olacaktır. Bir hamlede nüfusun dörtte biri, diğer bir zamanda ise üçte biri yok olacaktır kutsal kitaba göre. Yoel 2. bölüm 4. ayette atlara benziyorlar, savaş atları gibi koşuyorlar der. Daha önce de belirttiğim gibi çekirgenin başı atın başına benzer. Çekirge bazı dillerde küçük ot ya da at anlamına gelir. Atların saman yemesi gibi çekirgelerde yeşil olan her şeyi yer bitirir. Yoel çekirge istilasını açıklarken bunu Rabbin gününe uyarlamaya da başlar. Yoel 2. bölüm 5 ve 6. ayetlerde savaş arabalarının anızı yiyip bitiren alevlerin çıkardığı gürültüye benzer bir sesle savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar. Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor. Herkesin beti benzi soluyor der. Yoel 2. bölüm 5 ve 6. ayetlerde savaş arabalarının anızı yiyip bitiren alevlerin çıkardığı gürültüye benzer bir sesle savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar. Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor. Herkesin beti benzi soluyor der. Buradaki sıçrama sözü İbranice'deki ragat sözcüğüyle belirtilir ki uçuşan çekirgeleri kasteder. Bunlar çok hızlı hareket eden savaş arabaları için kullanılmaktaydı. Nahum şöyle der 3. bölüm 2. ayette. Kamçı şaklamaları, tekerlek gürültüleri, koşan atlar, sarsılan savaş arabaları. Ulusların sancı çektiklerini görüyoruz. Tüm uluslar bu korkunç olaydan etkilenmektedirler. Aynı zamanda da korkarlar. Herkesin beti benzi solar, yani acıdan, sıkıntıdan kıvranmaktadırlar. Tıpkı bir annenin çektiği doğum sancısı gibi. Yeşaya 26. bölüm 17. ayette, Yeremya 4. bölüm 31. ayette ve Mika 4. bölüm 10. ayette kullanılan sözcük budur. Yoel 2. bölüm 7. ayette, yiğitler gibi saldırıyorlar. Askerler gibi surları aşıyorlar. Dost doğru ilerliyorlar. Yollarından sapmadan der. Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 27. ayette ise çekirgelerin kralı yoktur ama bölük bölük ilerlerler der. Kral ya da lidere ihtiyaçları yoktur. Her biri kendi yerini bilir. Gruplar halinde ilerlemektedirler. Öyle inanıyorum ki Yoel 4 grup çekirgeden söz ederken büyük bir çekirge ordusunun hareket biçimini tanımlamaktadır. Son günlerde başka bir düşman bir çekirge istilası gibi saldırıda bulunacaktır. Bu olay Elçi Yuhanna'nın vahide 5. borazandan sonraki ilk vay sırasında görülecek olan çekirge istilasına bir hazırlığı oluşturmaktadır. Vahiy 9. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında 5. melek borazanını çaldı. Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm. Dipsiz derinliklere açılan kuyunun anahtarı ona verildi. Dipsiz derinliklerin kuyusunu açınca kuyudan büyük bir ocağın dumanı gibi bir duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı. Dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara yeryüzündeki akreplerin gücüne benzer bir güç verilmişti. Çekirgelere, yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü bulunmayan insanlara zarar vermeleri söylendiler. Bu çekirge diğerlerinden farklı olarak her yeşile saldırmayacaktır. Diğerleri insanlara da saldırmazdı, ancak bu çekirgeler yalnız alınlarında Tanrı'nın mührünü taşımayan insanlara saldıracaktır. O sırada her şey öyle korkunç olacaktır ki insanlar ölümü arayacaklar ancak bulamayacaklardır. İntihar bile edemeyeceklerdir. Vahiy 9. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bu insanları öldürmelerine değil, 5 ay süreyle işkence etmelerine izin verildi. Yaptıkları işkence akrebin insanı soktuğu zaman verdiği acıya benziyordu. O günlerde insanlar ölümü arayacak ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler ama ölüm onlardan kaçacaklar. Çekirgelerin şu tanımına biraz daha dikkatli bakalım. Vahiy 9. bölüm 7 ve 8. ayetler. Çekirgelerin görünümü savaşa hazırlanmış atlara benziyordu. Başlarında altın taşlara benzer başlıklar vardı. Yüzleri insan yüzleri gibiydi. Saçları kadın saçına, dişleri aslan dişine benziyordu. Buradaki çekirgeler gördüğünüz gibi farklıdır. Bu istila büyük sıkıntı döneminde görülecek istiladır. Gördüğünüz gibi Yoel burada yazan peygamberlerin ilki olarak daha sonra gelecek ve Rabbin gününde görülecek çekirgelerin ayrıntılı tanımını veren elçi Yuhanna için bir zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle günümüzde yeni iman eden kişilerin kutsal kitap dersi vermeye kalkışmalarını çok hatalı ve üzücü bulmaktayım. Bu insanlar hangi kitapla bu dersleri vermeye başlayacaklar? Genellikle Yuhanna ya da Vahiy ile başladıklarını görüyoruz. Bence bu kitaplar yeni iman edenler için uygun kitaplar değildir. Kutsal kitabın anahtarı Matta bölümüdür. Matta'yı anlamadan Yuhanna'yı anlayamazsınız ve eminim ki Vahiy kitabını da anlamanız mümkün olmayacaktır. Fazla önemsenmeyen Yoel peygamber Rabbin günü konusunda bizlere ışık tutar. Yoel peygamber şu sözlerle yerel çekirge istilasından geleceğe, Rabbin gününe geçiş yapar. Yiğitler gibi saldırıyorlar, erkekler gibi surları aşıyorlar. İzleyen ayette onun Rabbin gününden söz ettiğini görmekteyiz. Yoel 2. bölüm 8, 9 ve 10. ayetler. İtişip kakışmadan her biri kendi yolunda yürüyor. Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar. Sırayı bozmadan kente doğru koşuşuyor, surların üzerinden aşıyorlar. Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi pencerelerden içeri süzülüyorlar. Yeryüzü önlerinde sarsılıyor, gökyüzü titriyor, güneş ve ay kararıyor. Yıldızların parıltısı görünmez oluyor. Burada ya Yoel peygamber abartıyor ya da çekirge istilasından farklı bir durum söz konusudur. Peygamberler Tanrı sözünü aldıkları gibi abartmadan iletmişlerdir. Vahide elçi Yuhanna da aynı şeyi söyler. Yoel 2. bölüm 11. ayette. Rab ordusunun başında gürlüyor. Sayısızdır onun orduları ve buyruğuna uyan güçlüdür. Rabbin o büyük günü ne korkunçtur. O güne kim dayanabilir diye sorar. Burada Yoel 3 kez Rabbin gününden söz eder. O güne kim dayanabilir? Bu sözler İsa Mesih'in Matta 24. bölüm 22. ayetteki şu sözlerine benzer. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Yoel peygamber de kim dayanabilir diye sorar. Elçi Yuhanna bunun yanıtını vahide vermektedir. 7. bölümde kurtulanların iki büyük grubu mühürlenip güvence altına alınana kadar Tanrı'nın doğa güçlerini engelleyeceğini, Tanrı'nın yargısından gelen rüzgarları tutacağını söyler. Tanrı'nın halkı büyük sıkıntı döneminden geçecekse mühürlenmiş olması gerekir. Yoel'in o gün diye kastettiği büyük sıkıntı dönemi gece başlayacak olan Rabbin günüdür. Tabii ilerleyen bölümlerde bu noktada Tanrı'nın dileğini de görürüz. Sorulması gereken soru şudur. Bir günahlı böyle bir dönemde ne yapacaktır? Yoel bunun yanıtında Yoel 2. bölüm 12. ayette şöyle verir. Rab diyor ki, şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak tüm yüreğinizle bana dönün diyor Tanrı. Dönün sözcüğü tövbe edin anlamına gelir. Tanrı yürekleri kendisinden uzaklaşan halkına tövbe edin der. Tövbe etmek geçmiş yaşamdan dönerek değişikliğe uğramaktır. Tövbe ederken gözyaşı da dökülebilir, ancak bu tövbenin bir yan ürünü değildir. Tövbe düşünceyi tam olarak değiştirmek anlamına gelmelidir. Burada Tanrı'nın bütün yüreğinizle bana dönün derken tövbe etmeyi kastettiğini ve bunun yan ürünlerinin de oruç, ağlama ve yas tutmak olduğunu görüyoruz. Bugün ne yazık ki birçok insan kilisede, sunağın önünde diz çöküp
ağladığında tövbe ettiğini sanır. Oysa bunun anlamsız olduğunu da bilmeliyiz. Tövbe bu değildir dostum. Tövbe, düşüncede değişmek, gittiğim yanlış yoldan tamamiyle geriye dönmektir. Yoel peygamber devam ederek, Yoel 2. bölüm 13. ayette, giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın ve Tanrınız Rab'be dönün. Çünkü Rab lütfeder, acır. Tez öfkelenmez, sevgisi engindir, cezalandırmaktan vazgeçer der. Gördüğünüz gibi bu deneyimin yürekte olması gerekir. Dışta değil. Musa'nın yasası kâhinin giysilerini parçalamasını yasaklıyordu. Tövbenin fanatik davranışlarla gösterilmesi gerekmez. Yürekte bir parçalanma olmalıdır. Tanrınız Rab'be dönün demek, tövbe edin demektir. Şimdi ise Rab'be dönmenin gerekçelerini göreceğiz. Yoel 2. bölüm 13. ayet. Çünkü Rab lütfeder, acır, tez öfkelenmez, lütfu çoktur, cezalandırmaktan vazgeçer diyor. Tanrı tövbe dediğinde bunun ne anlama geldiği Yunus ve Mısır'dan çıkış kitaplarında ayrıntılı bir şekilde anlatılır. İsrail Mısır'dayken Tanrı düşüncesini değiştirmiş gibi görünebilirdi. Mısır'a sayısız bela gönderip Firavun'a tövbe etme ve kendisine dönme şansını vermişti ancak o dönemde peygamber dönmedi. Yunus'un gününde de Tanrı onu Nineve'ye yollamış ve o şehri yıkacağını bildirmişti. Nineve halkı tövbe edip Tanrı'ya dönünce Tanrı da şehri yıkmadı. Tanrı değişmezdir, her zaman lütufkardır, merhametli ve öfkelenmekte yavaştır. Dostum, siz de Tanrı'ya her zaman güvenebilirsiniz. O asla değişmez ve bir günahlı tövbe ederek Tanrı'ya döndüğünde Tanrı, yargım altındaydın ve seni yargılayacaktım ancak şimdi bana döndün ve ben seni yargılamayacağım der. Tanrı lütuf doludur ve bağışlamaya hazırdır. Yoel 2. bölüm 14. ayette kim bilir, belki size acır da kararından döner. Ardında bereket bırakır. O zaman ona tahıl ve şarap sunuları sunarsınız diyor. Başka bir deyişle Rab sizi ve bağlarınızı yeniden bereketleyecek ve siz de ona yiyecek ve içecek sunularını sunabileceksiniz der. Levillerde içecek sunusu diye bir buyruğu görmüyoruz. İçecekler diğer sunuların üzerine dökülerek onların bir parçası haline getirilmiştir. Kurbanın üzerine döküldüğünde kömürlerin sıcaklığının etkisiyle bu içecekler buhar olurdu. Hatırlarsanız Elçi Paulus da kendi yaşamının böyle olmasını Rab'den diler. Mesih'in kurbanı üzerine dökülmüş içecek gibi. Filipeliler 2. bölüm 17. ayette ve 2. Timoteus 4. bölüm 6. ayette Elçi Paulus'un bu isteğini görürüz. Yoel 2. bölüm 15. ayette Siyon'da baruç alın, oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın der. Yeni çeviride Siyon'da baruç alın, oruç için gün belirleyin derken özel bir toplantıdan ve bir araya gelmenin öneminden bahsedilir.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Rabbin adıyla gelen.